Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda geçmiş zamanların Külhan Beylerinden bahsedeceğiz. Kimlere Külhan Beyi denirdi? Onlara neden bu isim verilmişti? Külhan Beyleri yiğit ve sevilen adamlar mıydı, yoksa halkı canından bezdiren serseriler miydi? Bu hafta ayrıca Cumhuriyet dönemi İslam'la laikliğin veya İslam'la Kemalizmin mücadelesi değil, Bektaşilik'le Nakşibendiliğin mücadelesidir. Mehmet Akif Ersoy, asrın halifesi 2. Abdülhamid'e karşı mücadele ettiği için Necip Fazıl, Mehmet Akif'i Cumhuriyet rejimiyle özdeşleştirmiş ve ötekileştirmiştir iddiasını dile getiren Profesör Doktor Bedri Gencer'in konuşmasına yer vereceğiz. Yazar Dursun Gürlek, Peygamber Efendimizin kasidesini çok beğendiği Ka'b bin Züheyr'e hırkasını hediye etmek suretiyle İslam'da ilk şiir ödülünü verdiğini belirterek İslam dünyasının bu ödülü uluslararası boyutta geleneksel hale getirmesi teklifinde bulundu. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Eskiden hamamların ateş ocaklarına külhan denirmiş. Bu külhanlarda, yani hamamların ateş ocakları kısmında yatıp kalkan evsiz barksız ve kimsesiz kişilerin reislerine de Külhan Beyi denirmiş. İstanbul Külhan Beylerinin ilk olarak bir araya geldikleri yerde İstanbul'un fethinden sonra inşa edilen ilk hamam olan Gedikpaşa Hamamı'ymış. Doktor Mehmet Demirtaş imzasıyla yayınlanan 18. yüzyılda Osmanlı'da bir zümrenin alt kültür grubuna dönüşmesi, Külhan Beyleri başlıklı makalede Külhan Beyleri hakkında şu bilgiler veriliyor. Külhan Beyi hayat tarzının İstanbul'un Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle birlikte ortaya çıkmış eski bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir. Zamanla İstanbul'daki diğer hamamların külhanları da evsiz kimseler için birer barınak olmaya başladı. Ancak külhanlar hiyerarşisi içinde Gedikpaşa Hamamı ilk sıradaki yerini korumaya devam etti. Öyle ki Külhan Beyleri arasındaki anlaşmazlıkların çözüm merceği Gedikpaşa Hamamı'nın külhan başısı, diğer bir ifadeyle destebaşıydı. 11 ila 15 yaşlarındaki kimsesiz çocuklar Apaş Tekkesi denilen hamam külhanında destebaşı unvanlı amirleri tarafından bir imtihana tabi tutularak kabul edilirlerdi. Bunun için bir tören düzenlenirdi. Külhan Beyi adayının o gün çarşıdan topladığı erzakla pişen yemek törenle yendikten sonra kardeşlik merasimi adı verilen törene geçilir, kardeş olarak iki kişiye bir gömlek giydirilir, Fatiha okunarak tören sona erdirilirdi. Ancak Külhan Beyi olabilmenin bazı şartları vardı. Bunun ilki adayın annesiz babasız olmasıydı. Kardeşinin olması bir engel teşkil etmemekle birlikte hiçbir aile bağının olmaması tercih sebebiydi. Dışarıda herhangi bir dereceden akrabası olanlar tercih edilmezlerdi. Bunun sebebi de Külhan Bey'in serbest hareket edebilme imkanına sahip olmasının kendisi için önemli olmasıydı. Çünkü Külhan Beyleri son derece sorumsuz ve vurdum duymaz bir hayat sürmekteydiler. Bunun bir sonucu olarak bu başıboş leventler, serseri surette gezerek halkın siyanetini bozmakta, yani huzurunu, emniyetini bozmakta ve toplumu tehdit etmekteydiler. Öyle ki devlet bunları eşkıya olarak telakki etmekte ve ona göre tedbirler almaktaydı. Bu başıboş leventler ve serseri surette gezenlerin imhası ve bunların mal ve mülklerinin müsaade edilerek eşyalarının zapt olunması hakkında fetvalar çıkarılmış olması alınan tedbirlerin başında gelmekteydi. Bu kişiler zaman zaman Anadolu'nun bazı şehirlerinde de benzer davranışlar sergilemekle beraber asıl faaliyet sahaları İstanbul'du. Anadolu'da kendilerine yönelik bir uzaklaştırma ya da cezalandırma ihtimali belirdiğinde İstanbul'a gelerek faaliyetlerine burada devam etmekteydiler. Külhan Beylerinin kendilerine özgü kıyafetleri, konuşma tarzları, davranış biçimleri vardı. Bunlar ayrıca kendilerine uygun mekanlarda bulunmak suretiyle toplumdan ayrışmışlardı. Külhan Beylerinin ilk zamanları. Külhan Beyleri İstanbul'un Türk hakimiyetine geçtiği ilk dönemlerde lonca gibi bir teşkilata sahip olduklarından daha itibarlı bir zümre olarak kısmen değer görürlerdi. Bazı Külhan Beyleri belli dönemlerde bir takım ayak işleri diyebileceğimiz işleri yaparak nispeten daha onurlu bir hayat yaşamaya çalışmışlardı. Bu dönemlerde 16 ila 23 yaşları arasındaki yetişkin Külhan Beyleri İstanbul'da kış mevsiminde meydan süpürgesi denilen büyük süpürgelerle çamurlu yolları temizleyerek bir iş yapmış olurlardı. İstanbul'da modern belediye hizmetlerinin verilmesinden önce kışın sokaklarda biriken çamurları mahkumlar süpürmekteydi. Daha öncesinde ise bu işi gönüllü olarak Külhan Beyleri yapmışlardı. Bu konuda Ebu Ziya Tevfik ilginç bazı ayrıntılar aktarmaktadır. Külhan Beylerinin nispeten disiplinli oldukları dönemlerde dahi ne denli cüretkar davranabildikleri konusunda önemli ipuçlarını içeren söz konusu ayrıntıları bu açıdan görmekte fayda vardır. Kışın yağmur sularıyla taşınan çamur, arabaların, hayvanların ve yolcuların geçişine engelleyecek kadar büyük öbekler oluştururdu. 17 ila 20 yaşında Külhan Beyleri, ellerinde koca sokak süpürgeleri bu çamuru toplamaya başlamışlardı. Külhan Beyleri süpürdükleri çamuru tepecikler halinde sokakların ortasına yığarlardı. O yıllarda İstanbul'da sadece mesela sadrazam gibi yüksek devlet görevlilerinin arabası vardı. Diğerleri ata binerlerdi. Akşam evlerine dönerlerken bu çamur yığınının yanından geçerlerdi. Külhan Beyleri "Tüfek omza!" komutuyla süpürgelerini omuzlarına koyarlardı. Efendiden biri geçerken ondan helva parası dedikleri bahşişi isterlerdi. Eğer efendi uşağına bahşiş vermesini söylemezse destebaşının ileri emriyle süpürgeler birdenbire çamur yığınlarına dalar ve efendi tepeden tırnağa sıçrayan çamura bulaşırdı. Külhan Beyli argosunda bunun adı kaftan giymekti. Böylelikle bir kez bu durumla karşı karşıya kalan kişiler daha sonraki geçişlerinde kendilerini bahşiş konusunda hazırlıklı olmak zorunda hissederlerdi. Her şeye rağmen Külhan Beylerinin bu dönemde dahi bir inzibat düzenine tabi oldukları görülmektedir. 10 kişiden meydana gelen gruplar bir destebaşı tarafından yönetilirlerdi ve hepsinin başında bir koca destebaşı bulunurdu. Bu kişi Külhan'ın düzenini korumakla görevli olup üyelere kurallara uymaları konusunda nasihatlerde bulunur, onların dışarıda nasıl davranmaları gerektiğini anlatırdı. Külhan'da yaşamanın belli kuralları vardı. Akşama doğru Külhan Beyleri gündüz topladıkları yiyeceklerle ocağa dönerler ve yemek hazırlamaya başlarlardı. Külhan sakinlerinin sayısı tam olarak bilindiğinden ocağın son mensubu dönünceye kadar yemek yenmezdi. Külhan'ın kapısı aralık bırakılır ve herkes geldikten sonra kapı kapatılırdı. Yemekten sonra bir süre şarkı türkü söylenir, gazeller okunurdu. Çeşitli çalgı aletleri eşliğinde eğlenceler yapılır ve oyunlar oynanırdı. Bazen de kestane pişirilir, salep yapılır, mısır patlatılarak yenir ve ardından uyumaya gidilirdi. Külhan Beylerinin dışarıda da uyumak zorunda oldukları bazı kurallar vardı. Yaşları 10-14 arası olan Külhan Beyleri dışarıya ikişer ikişer çıkmalıydılar. Bunların Yahudilere saldırmaları şiddetle yasaklanmıştı. Zor durumdaki küçük çocukları ve güçsüz kadınları savunmaları gerekirdi. Seyyar satıcılardan hiçbir şey isteyemezlerdi. Fakat istedikleri parayı vermezlerse özellikle lalalarıyla dolaşan ekabir takımına sataşmalarına izin verilmişti. Külhan Beylerinin taşkınlıkları çoğu zaman şikayetlere sebep olurdu. Öyle ki bunlar sarhoş bir halde cami sofalarına dahi girerek cemaate rahatsızlık vermekten çekinmiyorlardı. Bir belgede bu durumdaki kişilerin namaz vakitlerinde cami sofalarına girerek uygunsuz davranışlar sergiledikleri vurgulanmıştır. Aya kapısı haricinde meyhaneler ihdas olunmağıyla her gün serhoşlar yanlarında bıçaklarıyla serhoş mahallerine dahi geçip ehli ırz hatunlara ulaşıp ve cami-i şerifin sofasında namaz kılındığı hasırlar üzerinde emret oğlanlarla ve fahiş avretlerle şürbü hamr edip hasırlar üzerinde ittüklerinden maade denilen bir belgede geçen ifadeler, daha 16. yüzyılda bile söz konusu serseri takımının namuslu kadınlara sataşacak, cami avlusunda içki içip gayri ahlaki davranışlar sergileyebilecek kadar cüretkar davranabildiklerini göstermektedir. Belgenin devamında bahsi geçen Cami-i Şerif'in belirtilen sebeplerden dolayı kapandığı ve burada namaz kılınamadığı bilgisi de yer almaktadır. Külhan beylerinden kaynaklanan olumsuzluklardan biri de çarşıda ve pazarda sergiledikleri davranışlarla esnafa verdikleri zararlardı. Bu konuda Silahtar Ağa'ya gönderilen bir emir suretinde durum tespiti yapılarak bu görevli ikaz edilmiştir. Sütte-i Saadetime mektup gönderip sabıka gönderilen emri şerifi mucebince Sütte-i Saadetim kulları şenaat işlemek ve çarşıda ve dükkanlarda oturmak men eyleyip şimdilik kimesne ol aslına şayeste vaazı eylemediğin bildirmişsin. Bir kısmını okuduğumuz bu belgeden de anlaşılacağı üzere bu kişiler esnafa eziyet etmekteydiler. Bunlar esnaftan aldıkları malın parasını vermezler, parasız bir şey vermek istemeyen esnafın malını yağmalarlardı. Bu sebeple külhan beylerinin dükkanlarda oturmaları zaman zaman yasaklanır, böylelikle fenalıklarının önüne geçilmeye çalışılırdı. Henüz çocuk yaşta olan külhan beylerinin bir kısmının başkaları tarafından menfaat temin etmek amacıyla yönlendirildikleri kesindir. İleride ayrıntılı bir şekilde görüleceği üzere bu kişilerin İstanbul'da barınabilmeleri için birer kefile ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla bunların kendi başlarına inisiyatif kullanarak söz konusu davranışları sergilemeleri mümkün değildi. Külhan beyleri ile kabadayılar çeşitli özellikleri bakımından farklılıklar göstermekle beraber her iki grupta aykırı olma özelliğinde birleşmekteydiler. Ancak hayat tarzlarında, anlayışlarında ve toplumun kendilerine bakışlarında önemli farklar olduğu da kesindir. Bu sosyal grupları tıpkı dilenciler, yan kesiciler, hırsızlar gibi serseri olarak adlandırmak mümkündür. Başıboş gezerek herhangi bir iş yapmayan ve başkasının sırtından geçinen kimselere serseri ismi verildiği düşünülürse, söz konusu kişileri bu kategoride değerlendirebiliriz. Nitekim belgelerde başıboş gezip herhangi bir iş yapmayanlar bu şekilde anılmaktadırlar. Buna dair belgelerden bazı ifadeler şöyle. Sanat ve ticareti olmayan ve serseri gezmekte bulunanların memleketlerine ve geldikleri mahallere iadeleri mukarrer olduğu, bir diğeri, başıboş serseri gezenlerin tahrir ve tahari ile defleri için aralık aralık memurlar tayin olunmakta ise de, bir başka ifade, başıboş ve serseri geçtü güzariden meçhulül ahval olanların tardü bayidleri bazı dekakin ve bekar odalarında zayit olup serseri geçtü güzaridenlerin bu ve buna benzer ifadeler bu duruma birer örnek teşkil etmektedir. Bu gruplar çalışmaya muktedir oldukları halde geçimlerini temin edebilmek için herhangi bir iş yapmadıkları gibi bunun için bir gayret de sarf etmiyorlardı. Anların dahi ekserisi işe güce kadir ve tevani olup, çalışmayı düşünmeyerek kolay geçim elde etme yolunu tercih etmekteydiler. Belgede geçen tevani ifadesi, onların çalışmak için bir çaba sarf etmediklerini ve bu konuda gevşeklik gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Anların dahi ekserisi işe güce kadir ve tevani olup, çalışmayı düşünmeyerek kolay geçim elde etme yolunu tercih etmekteydiler. Belgede geçen tevani ifadesi, onların çalışmak için bir çaba sarf etmediklerini ve bu konuda gevşeklik gösterdiklerini ortaya koymaktadır. O halde serserilik bu gibiler için adeta bir üst kimlik olarak ele alınabilir. Çünkü bu tanıma uyan bir hayat yaşayanların tamamı birçok kaynakta ve arşiv belgesinde serseri olarak veya serserilerle birlikte anılmışlardır. Her ne olursa olsun külhan beyleri Osmanlı başkentinde sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olarak İstanbul hayatının renkli simaları arasında yer almışlardır. Öyle ki bu kişilerin hayatı destanlara konu olmuş ve bir külhan beyi edebiyatı dahi meydana gelmişti. Külhan beylerinin özellikleri. Külhan beylerinin kendilerine has bir giyim tarzları vardı. Bu yönüyle kabadayılara benzemekteydiler. Reşat Ekrem Koçu, külhan beylerinin giyimlerine dair ilginç bilgiler verirken benzer tanımlama başka kaynaklarda da yer almaktadır. Buna göre külhan beyleri Cezayir kesimi denilen bir modayı takip ediyorlardı. Başa 4-5 arşın boyunda kıymetli bir şal sarılırdı. Sırta bir gömlek giyilir, kollar bol yenli ve daima dirseğe kadar sıvalı, Düğmeler asla iliklenmez, sine üryan, göğüs kısmı muhakkak görünür olurdu. Göğüs kıllı ise kıllar ustura ile tıraş edilir, iki göğüs ortasında bir tutam kıl bırakılır, onlara da birer küçük incik boncuk geçirilip düğmelenir, adına sine perçem denilirdi. Sakız veya trablus kuşağı, yarım Fransız pantolon, boyundan atma püsküllü kordon ve arkasına basılmış yumurta topuk kundura, Külhan Bey'inin kıyafetini tamamlardı. Külhan Beylerinin giyim tarzları dışında yürüyüşlerinden konuşma biçimlerine ve lakaplarına kadar diğer özellikleri de farklıydı. Konuşma tarzları, giyimleri, yürüyüş biçimleri kabadayılarınki ile birçok benzerlikler gösterirdi. Külhan Beyleri Levendane denilen it adımı ile yürürlerdi. Bu arada bellerine sarmış oldukları uzunca şal kuşağın bir ucu yere değerdi. Cakalı bir şekilde boyun kırmak, omuz vurmak, dirsek çarpmak, çoluk çocuğa laf atmak, kadınlara sarkıntılık etmek, koç çarpıştırmak, kabara kabara gezmek, Külhan Beylerinin övündükleri davranışları arasında yer alırdı. Bunca kötü davranışları sergileyen bu kişiler çoğu zaman dayak yemekten de kurtulamazlardı. Bu onlar için normal bir durumdu. Böylelerine sulu denilirdi. Külhan Beyleri yanlarında saldırma adını verdikleri bir bıçak taşırlardı. Dönemine göre bu kama veya sustalı bıçak da olabilirdi. Son dönemlerde ise ateşli silahlar daha yaygın bir hale gelmişti. Külhan Beylerinin ve kabadayıların kullandıkları çeşitli lakapları vardı. Bu lakaplar genellikle sıra dışı özellikleri vurgulayan ifadeler olarak seçilirlerdi. Mesela Seyrek Basan Osman, Racuncu Cafer, Kavanoz Mehmet, Çiroz Ali, Arap Abdullah gibi lakaplarla tanınan bazı kabadayılar veya Külhan Beyleri kendi dönemlerinde çok meşhur olmuşlardı. Bu kişiler birbirlerine veya başkalarına da çeşitli şekillerde hitap etmekteydiler. İmanım, yakarım, yandan gel, araba mısın tekerlek gibi kalıplaşmış sözleri birbirlerine hitap ederken kullanırlardı.
Evet, var mı bana yan bakan? Bu kadar tilki divanı sana yeter. Lafına yekün tut da bas git şeklindeki naralar daha çok Külhan Beyleri arasında yaygındı.
Külhan Beylerinin mekanları. Külhan Beyleri İstanbul'un fethini takip eden ilk yıllarda hamam külhanlarında yatıp kalkmakta, belli bir nizam dahilinde yaşamaktaydılar. Bu dönemde Külhan Beyleri toplumun sosyal hayatında olumsuz bir rol oynamakla beraber ciddi bir sıkıntı sebebi olmaktan uzaktılar. Özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren bağlı bulundukları düzenlerinde ciddi bir bozulma meydana gelmiş ve bu kişiler artık İstanbul'un sosyal hayatında bir tehdit unsuru olmaya başlamışlardı. Külhan Beyleri bu dönemlerde de hamamlarda faaliyet göstermeye devam etmişlerdi. Bunlar hamamlarda zorla gecelerler, müşterilerin eşyalarını çalarlar veya gasp ederlerdi. Müşterinin kendi malını sormasına da müsaade etmedikleri gibi bazen bu kişilere karşı son derece kaba davranarak onları dövdükleri de olurdu. Günlük hayatta başlangıçta dilenerek geçimlerini temin etmeye çalışan Külhan Beyleri zaman içinde bununla yetinmeyip zor kullanmaya başlamışlardı. Dükkanları ve insanları soymaya, haraç almaya, gece yoldan geçenlerin önünü kesmeye başlamışlardı. Böylece Külhan Beyleri başkentte güvenliği bozan en önemli unsur haline gelmişlerdi. Hamam külhanlarında kalanlar dışında Külhan Beylerinin önemli bir kısmı özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren hanlarda, bekar odalarında ve dükkanlarda az bir bölümü de ya evlerinde ya da sabahçı kahvelerinde barınmaya başlamışlardı. Hanlar, bekar odaları ve dükkanlarda kalanların kontrol altında tutulmaları amacıyla buralarda dönem dönem sayımlar yapılır. Böylelikle bu mekanların nüfusunda meydana gelebilecek değişiklikler takip edilirdi. Sayımlar sayesinde dükkanlar ve bekar odalarında kalanların kefalet durumları da yeniden gözden geçirilerek kefili olmayanlar hakkında işlem yapılması mümkün hale gelirdi. 1793 tarihli bir defterde bilgilerine rastladığımız Külhan Beylerinin çoğunlukla tavuk pazarı, ırgat pazarı, hazinedar, bugün kullandığımız şekliyle haznedar, Saraçhane ve Mahmut Paşa'da bulunan çeşitli hanlarda ve bekar odalarında kaldıkları görülmektedir. Külhan beyleri gündüzleri daha çok kahvehanelerde oturur kalkarlardı. Onların özellikle gittikleri yerler vardı. İstanbul'da kahvehanelerin açılmaya başlamasıyla birlikte bu kesimin söz konusu mekanlara sıklıkla uğramaya başladıkları görülmektedir. Zamanla daha çok Külhan beylerinin kullandıkları çalgılı Külhan Bey kahvehaneleri faaliyet göstermeye başlamıştı. Önceleri çalgılı kahvehanelere Şahab-ı Emred, yani henüz sakalı bıyığı çıkmamış olan genç olmamak şartıyla isteyen her sınıf insan gidebiliyordu. Fakat has müşterileri, tulumbacı, arabacı ve sandalcı gibi ayak takımı ile bunların uçarı, çapkın ve kabadayı kısmıydı. Külhan beylerinin ve kabadayıların kahvehanelere gelişi de adeta küçük çaplı bir tören havasında gerçekleşirdi. Bunlar ceketler omuzda, fesler yağar tekmesi, yani bir tarafı çukurlaştırılmış, yahut yağardan ayrıldım, yani üç köşesi kırık, kuşaklarının uçları bir karış kadar sarkıtılmış ve daha ileri gidilerek bıçağın sapı kuşağın içinden 3-4 parmak çıkarılmış, oturanları süzerek ve ağırbaşlı, feleğin çemberinden geçmiş kamillere hakaretle bakarak yerlerini alırlardı. Külhan beylerinin ve kabadayıların gidip geldikleri kahvehanelere zamanla diğer müşterilerin ilgileri azalmıştı. Bu iki zümrenin kaba davranışlarına muhatap olmamak için kahvehanelerin müdavimleri bu mekanları terk edince buraları tam anlamıyla birer fesat yuvası haline gelmiş oldu. Peçevi bu duruma işaret ederek kahvelerin rezil ve ayak takımı kimselerin fazla tütün içmelerinden dolayı dumanla dolduğunu ve içlerinde olanların birbirlerini göremez hale geldiğini söylemek suretiyle işin başka bir yönüne dikkati çekmektedir. Bu aşamada kahvehanelerde kumar oynanmaya, soygunlar yapılmaya ve hatta adam öldürülmeye başlanmıştı. Tiryakilerin bu kahvehaneleri terk etmelerinde bu durumun da büyük etkisi vardı. Hatta dönem dönem buralarda padişah aleyhine davranışlar sergilenmeye ve sözler sarf edilmeye başlanmıştı. Böylece kahvehaneler, başıboş gezen kimselerin dedikodu mekanı haline geldiğinden belli aralıklarla bu yerlerin kapatılması için fermanlar çıkarılmış, gizlice işletenlere de çeşitli cezalar verilmişti. İstanbul kadısına ve Yeniçeri ağasına yazılan bir emirde, İstanbul'da vaki Ayasofya-i Kebir kurbunda bazı bozahane ve kahvehane ve dükkanlar olup fesat üzere oldukları ecilden bâisi ihrak olup bundan aktem ol malum dükkanların olduğu ilam olunmağın olmahalde bozahane ve kahvehane dükkanların bina ittirmeyip emrolunmuş olup buyurdum ki vusul buldukta zikrolunan mahalde emrim üzere bozahane ve kahvehane dükkanların bina ittirmeyesin denilerek kahvehanelerden kaynaklanabilecek kargaşanın engellenmesi düşünülmüştü. Sultan 3. Selim ve 4. Mustafa devirleriyle 2. Mahmud'un ilk saltanat yıllarında İstanbul'da Yeniçeri Ocağı her türlü fenalığın ve azgınlığın hakim olduğu bir yer durumundaydı. İstanbul'un bütün ayak takımı ocağa kayıtlıydı. Askerlikle ilgileri baldırlarına, pazılarına dövme ile yaptırdıkları Yeniçeri ortalarının nişanlarından ibaretti. Bir belgeden bir ifade okuyalım. İşleri fısk, fuhuş ve her türlü rezalet, kabadayılık yoluyla havsala dışında kepazelikti. Bunların kahvehaneleri, baldırı çıplak külhanilerin sabahtan akşama kadar saz ve söz ve hatta işünnüş, afyon ve esrar ile keyif çatıp eğlendikleri yerlerdi. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere kabadayılar da Külhan beyleri gibi kahvehanelerde çok kötü alışkanlıklar sergileyerek bu mekanları adeta birer fesat yuvası haline getirmişlerdi. Bütün olumsuzluklarına rağmen kabadayı ve Külhan beyi kahvehaneleri çeşitli sanatların icra edildiği yerler olarak da kabul edilebilirler. Semai kahveleri olarak da bilinen bu yerler, çoğunlukla tulumbacılar ve kabadayılar tarafından açılan yerlerdi. Eski aşık kahvelerinin fonksiyonlarının icra edildiği bu kahvehanelerin bazıları yalnızca Ramazan aylarında açılır ve buralarda sazlı sözlü eğlenceler düzenlenirdi. Külhan beylerinin veya kabadayıların hayatını ve maceralarını işleyen bir edebiyat türünün geliştiği bu kahvehaneler, Külhan beylerinin veya kabadayıların hayatını ve maceralarını işleyen bir edebiyat türünün geliştiği bu kahvehaneler, başta tavuk pazarı olmak üzere İstanbul'un değişik semtlerinde faaliyet göstermekteydi. Bu kahvehanelerde dönemin en meşhur manicileri, semaiyicileri, koşmacıları eserlerini icra ederek geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmekteydiler. Semai kahvelerinin en belirgin özelliği, klasik kahve oturma düzeninden farklı ve tamamen tiyatroyu andıran bir gösterim düzenine sahip olmasıydı. Kahvehanenin iç dekorasyonu ise alt tabaka, ayak takımı ve külhan beylerinin beğenisini kazanacak şekilde yapılmalıydı. Peçevi, tarihinde bu kahvelerle ilgili olarak çeşitli tespitler yapmaktadır. Keyiflerine düşkün bazı kişiler, özellikle okur-yazar takımından birçok büyük kimse bir araya gelmeye ve 20'şer 30'ar kişilik toplantılar, kimisi kitap ve güzel yazılar okur, kimisi tavla ya da satranç oynardı. Bazen yeni yazılmış gazeller getirip şiir ve edebiyattan söz edilirdi. Keyiflerine düşkün bazı kişiler, özellikle okur-yazar takımından birçok büyük kimse bir araya gelmeye ve 20'şer 30'ar kişilik toplantılar düzenlemeye başladılar. Kimisi kitap ve güzel yazılar okur, kimisi tavla ya da satranç oynardı. Bazen yeni yazılmış gazeller getirip şiir ve edebiyattan söz edilirdi. Zamanla değer hükümlerini kaybederek birer külhani ocağı seviyesine düşmüş olan bu kahvehaneleri, bidayette diğer ayak takımının dolaştığı yerlerden ayıran hususiyetler vardı. Külhan Bey kahvehaneleri her şeye rağmen belli bir dönem önemli bir görev ifa etmişlerdi. Bu kahvehanelerin en gözde oldukları dönemlerden biri de 2. Abdülhamid'in saltanat yıllarıdır. 20. yüzyılın başlarında ise tamamen ortadan kalkmışlardır. Külhan Bey Edebiyatı. İstanbul'da semai kahveleri olarak uzun yıllar faaliyet gösteren ve daha çok Külhan Beylerinin uğradıkları yerler olan kahvehaneler, zamanla Külhan Bey Edebiyatı'nın ortaya çıktığı bir mekan haline gelmişti. Bu kahvehanelerin sahipleri de çoğu zaman külhani bir hayat süren kimselerdi. Külhan Beylerinin devam ettiği çalgılı kahvehanelerde fasıllarla, manilerle başlanır, klarnet, çifte nara, darbuka, zilli maşa ve çığırtmadan meydana gelen saz takımı, mani havasıyla atışmaya giriştikten bir süre sonra münakaşalar başlardı. Bu kahvehanelerde yaygın olarak icra edilen koşmalar, semailer, divanlar, yıldızlar, kalenderiler, daha çok aşk ve sevda olmak üzere hemen her konudan bahsetmekteyken, destanların ve manilerin ağırlıklı konusunu kabadayıların ve külhan beylerinin değişik olayları, hazin ve feci ölümler ve savaşlar teşkil etmekteydi. Maniler, bilinen 4 mısralı 7 heceli yerine 2 mısralı ve 14 heceli olarak düzenlenirdi. Bunlara ayaklı mani denilirdi. Manileri takiben koşma ve semailer, sonra da destanlara geçilirdi. Destanlarda külhan beylerinin maceraları onların kullandığı argo kelimelerle değil, diğer destanlarda olduğu gibi edebi bir dille ifade edilirdi. Külhan Bey'i destanları arasında Server ve Melek isimli kişilerin yazdıkları Yorgancı Sadık destanı, Hakkı'nın Firuz Ağalı Hasan Çavuş destanı, 2. Abdülhamit dönemindeki Haddehane veya Çarkçı Mektebi'ndeki hayatı ve burada bulunanlarla Külhan Beylerinin münasebetlerini anlatan Sıbyan destanı ve Komiser Hüsamettin destanı en çok sevilenlerdendi. Bunlar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olanı ise Çiroz Ali destanıydı. Sandıkçı Şükrü destanı, Pamukçı İhsan Bey destanı, Feshanede makine arasında kalıp parçalanan Atıf'ın destanı da en meşhurlarındandı. Külhan Beylerinin konularını kendilerinin teşkil ettikleri ve kendi muhitlerinde oluşturup çaldıkları, dinledikleri edebi türlerin dışında hayatları romancılar tarafından da işlenmiştir. Özellikle Hüseyin Rahmi Gürpınar, Külhan Beylerinin yaşayış, adet ve davranışlarını birçok romanında işlemiştir. Tesadüfte Hayati, Şıpsevdi'de Raci, Son Arzu'da Raşit ve Arkadaşları, Tebessüm-i Elem'de Didar Bey, Yedi Bela Mustafa, Ölüler Yaşıyor mu da Cemal, Külhan Bey tipinin temsilcisi olarak yer almıştır. Ayrıca Ercüment Ekrem Talu, Kopuk adlı romanında bu tip insanları, konuşmalarındaki argoyla, hırsızlık, cinayet gibi davranışlarıyla ve şehir içinde yangın yeri, köprü altı gibi yerlerdeki yaşayışlarıyla işlemiştir. Refi Cevat Ulunay ise, Eski İstanbul Kabadayıları, Sayılı Fırtınalar isimli romanında kabadayıları kesin çizgilerle Külhan Beylerinden ayırırken, Külhan Beylerinin dünyasına da ışık tutmuştur. Külhan Beyi edebiyatının önemli bir ayağını da Külhan Beyi ağzı oluşturmaktadır. Külhan Beyleri ve kabadayılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılan bu argo ağzın kesin çizgilerle kabadayı veya Külhan Beyi ayrımına tabi tutulması mümkün değildir. Günümüzde de belli kesimler tarafından günlük konuşmalarda ve belli düzeylerde tercih edilen bu ağız her iki kesimin ortak dili olarak değerlendirilebilir. Mehmet Arslan'ın Argo kitabına göre bu argo kelime ve deyimlerden bazıları şöyledir. Ağır oturmak, fena dövmek, astar etmek, beklemek, cavlağı çekmek, ölmek, cızlamı çekmek, kaçmak, çiroz, çelimsiz, damalamak, davetsiz gitmek, dinine yanmak, hayıflanmak, acımak, Allah müstehakını versin demek. Enayi plakisi, tam anlamıyla aptal. Gaco, gacu, gacı, kadın. Hacamat, birini bıçakla birkaç yerinden vurmak. Hasbi geçmek, aldırmamak. İmanım, kuzum, kardeşim. Kantarlı, ağır küfür. Kaparoz, rüşvet. Kaynatmak, muhabbet etmek, birinin parasını ütmek. Keriz etmek, çirkefleşmek, hileli oyun oynamak. Madik, yalan, düzenbaz. Maris, dayak. Moro, yakışıklı delikanlı. Mostar, fiyaka. Ölüsü kandilli, soysuz. Patburun, inzibat. Plaki, aptal. Piyastos etmek, yakalamak. Açbaşı, hadi çekil oradan, çek arabanı, defol. Adadios, kılık kıyafeti, hal ve tavrı pek uçarı, pek kopukvari. Adamım, kinayeli ve alaycı bir şekilde, azizim, dostum, hemşerim. Afi, hal, numara, karşısındakine caka atmak. Alakoy, mecazi olarak ağır ol, yavaş, acelenle. Allem kallem etmek, elden gelen bütün marifetleri, kurnazlıkları sarf etmek. Al voltanı, yanımdan açıl, çekil, defol. Ampes, esrar, haşhaş. Babalı fırın, baba parası, babadan gelen yardım. Badem şekeri, tabanca kurşunu. Balta olmak, birine asılmak, sataşmak, zorla bela olmak, tehdit etmek, korkutmak. Bana bakma, ben bu işte yokum, benden imdat bekleme. Bana söylemez, ben o işten anlamam. Betelenmek, kafa tutmak, kabadayılık etmek. Bilezik, kelepçe. Bitirim yeri, saf dilleri oyuna getirip paralarını aldıkları kumar yeri. Boğuntu, hileyle karşısındakinin parasını almak. Cicoz, savuşmak, uzaklaşmak. Cura, sigaranın son dumanı. Çakar almaz, tabancanın, tüfeğin kötüsü, bozuk olanı. Çıngar, kavga. Çivilemek, bıçak veya çakı ile vurmak. Delik, hapishane. Denyo, kaçık, yarı deli. Doktor bey, kadın, hanım, zevce. Epül papel, çok zengin. Enselemek, yakalamak, tutmak. Faça, yüz, surat, sima. Faka basmak, aldanmak, kanmak. Fenerli, sakallı. Fora, bıçak, tabanca çekmek. Gaddare, kama, saldırma, pala. Gedikli, sabıkalı. Gır, yalan, martaval. Güme gitmek, boşa gitmek. Güzelleşmek, aksileşmek, acayipleşmek. Haraza, kavga, gürültü. Havyar, işsizlik, tembellik. Jandarma, zevce, nikahlı kadın. Klefte, hırsızlık, yan kesicilik. Kirişi kırmak, kaçmak, savuşmak. Külhan, çapkın, bıçkın, Külhan Beyi, kabadayı. Leblebi, tabanca kurşunu. Leşçi, katil. Mandepse, tuzak, kapan, oyun. Manita, dalavere, tuzak, hile. Misafir, yan kesici. Morto, ölü, cenaze. Muslukçu, hırsız, yan kesici. Nalları dikmek, ölmek. Papaz uçurmak, eğlenmek. Pasa parola, sözleşerek, danışıklı. Racon, kaide, nizam. Sağlama gitmek, kıyasıya, öldüresiye dövmek. saman yemez, aldanmaz. Selman etmek, dilenmek, sadaka istemek. Sipsi, sigara. Son posta, cenaze. Şişlemek, çakı veya bıçakla vurmak. Şuvey şuvey, yavaş yavaş. Taburcu, hapishaneden çıkmak üzere olan veya yeni çıkan adam. Ölü, cenaze. Tepegöz, hamam. Zadegan alayı, kopuk, serseri.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın bu bölümünde Profesör Doktor Bedri Gencer'in Ulema'dan Üdeba'ya Necip Fazıl Kısakürek konulu konuşmasını dinleyeceğiz. Profesör Doktor Bedri Gencer bu konuşmasını Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından 18 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen 5. İstanbul Edebiyat Festivali'nde düzenlenen Necip Fazıl'ın izinde başlıklı panelde yaptı. Elbette panelin çok değerli başka konuşmacıları da vardı. Bu konuşmalar içerisinden Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Bedri Gencer'in konuşmasını seçmemizin sebebi şu. Profesör Gencer bu konuşmasında kısmen yeni sayılabilecek bir takım tezleri dile getirdi. Bunları şöyle özetleyebiliriz. Necip Fazıl'a övgüler dizmek yerine onu anlamaya çalışmalıyız. Aslında bugün Cumhuriyet'in kurucusunun fikrinin ve hissinin babası sayılan Namık Kemal ile Ziya Gökalp bile henüz anlaşılabilmiş değildir. Ulema medreseden, üdeba ise Fatih'in kurduğu Enderun'dan yetişirdi. Bu ikisini birbirine bağlayan ve her ikisini de eğiten kanal ise tekkeydi. Ulema 19. yüzyılda ulus devlete geçiş sürecinde saf dışı kaldı. Ulemanın bıraktığı boşluğu doldurmak üzere Namık Kemal devreye girdi. Namık Kemal, 19. yüzyıl İslam dünyasının en önemli Müslüman aydınıdır. Necip Fazıl aslında tam olarak Namık Kemal'in devamıdır. Necip Fazıl'ın ulemanın işlevini ikame etmesini sağlayan iki faktör vardı. Birincisi tasavvuf, ikincisi şiir. Necip Fazıl'ın şeyhi, Nakşibendi şeyhi Abdülhakim Arvasi'ydi. Osmanlı'da tarikatlar aslında toplumdaki genel siyasi eğilimi temsil eden kanallardı. Necip Fazıl'ın şeyhinin bir Nakşibendi şeyhi olması tesadüf değildir. Çünkü Cumhuriyet dönemi İslam'la laikliğin veya İslam'la Kemalizmin mücadelesi değil, Bektaşilikle Nakşibendiliğin mücadelesidir. Bektaşilerden oluşan Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra Kelami Dergahı'nın şeyhi Muhammed Esat Erbili Hazretlerine Menemen hadisesi dolayısıyla kurulan komplo, Bektaşiliğin Nakşibendilikten rövanş almasıydı. Halen Türkiye'deki asıl mücadele, Bektaşilikle Nakşibendiliğin mücadelesidir. Mehmet Akif Ersoy, asrın halifesi 2. Abdülhamid'e karşı mücadele ettiği için, Necip Fazıl, Mehmet Akif'i Cumhuriyet rejimiyle özdeşleştirmiş ve ötekileştirmiştir. Yani Akif'e karşı mesafeli durmuştur. Şimdi Profesör Doktor Bedri Gencer'in Necip Fazıl panelinde size şaşırtıcı gelebilir diyerek dile getirdiği bu tartışmaya açık iddiaları dinliyoruz.
Şimdi Necip Fazıl gibi büyüklere medhiye düzmemizin yani medhü senada bulunmamız tabii insani bir şeydir. Ancak bunun ne ona hani toprağın altında ne bize faydası var. Aslında bu büyükleri hepimizin anlamaya çalışması lazım. Ben bunu şunun için söylüyorum. Aslında bugün Cumhuriyet'in kurucusunun fikrinin ve hissinin babası sayılan Namık Kemal ile Ziya Gökalp ile bugün acizane kanaatim anlaşılabilmiş değildir. Yani Cumhuriyet devrinin tozu dumanı arasında ne Namık Kemal, ne Ziya Gökalp, ne Necip Fazıl hiçbiri anlaşılabilmiş değildir acizane kanaatimce. Ve tabii bunları anlamanın yolu öncelikle yaşadıkları arka plana yani bu arka plandaki değişimi, çağdaki değişimi yakalamaktan geçiyor. Burada ulemadan üdebaya dememiz emperyal devletlerden ulus devletlerine geçiş sürecinde Müslümanlar için bilgi öznesini kim temsil ediyor? Necip Fazıl alim miydi, edip miydi? Tabii bu soruyu öncelikle cevaplandırabilmek için İslam'ın iki boyutunu ve buna göre zamanla ortaya çıkan iki bilgi öznesini düşünmek lazım. Birincisi, İslam'da dinin iki boyutu vardır. Şeriat, tarikat. Yani bu ilim, amel, teori, pratik olarak çevirebiliriz. Aslında dinin tek tebliğ edicisi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ise ve onun varisleri tek bir alim var ise alimle, dini öğretenle, yani dinin ilmini öğretenle, amelini öğreten, şeriat, kısaca şeriatı ve tarikatı öğretenlerin ayrı kişiler olması düşünülemez. Hazreti Peygamber'in şahsında bunlar birdi. Ama zamanla böyle bir daha çok şeriatı öğretmeye ağırlık veren ulema ile tarikatı, yani öğretmeye ağırlık veren meşayih veya üdeba. Tabi burada aslında tasavvuf da üdeba dediğimiz şeyin de aslı edeptir. Ama üdeba ile meşayih arasında nasıl bir fark var? Şöyle bir fark vardır. Meşayih dediğimiz pratik olarak sünneti, yani Arapçada bir söz vardır. Et-turugu küllüha adabün. Tarikatların hepsi edeplerden ibarettir. Edep yahu. Bizim tarikat dediğimiz, tasavvuf dediğimiz şey aslında sünnet, yani edep eğitimidir. Üdeba dediğimiz ise Farisi saray kültürüyle ortaya çıkan saraydaki bürokrasi, kalemiye demektir. Bunlar işte Farisi, bizim ansiklopedi denen ansiklopedik kültürle yetiştikleri için. Tabii klasik çağda, burada şöyle bir ayrım yapalım. Ulema medreseden, üdeba mektepten, yani Enderun mektebinden, Fatih'in kurduğu Enderun mektebinden yetişirdi. Bu ikisini birbirine bağlayan kanal ise tekkeydi. Ulema ile, aslında kısaca ulema ile üdebayı her ikisinde eğiten kanal tekkeydi. Şimdi klasik dönemde bu tam bunların işte Kanuni zamanında Şeyhülislam İbni Kemal ile Sümbül Sinan'ın ilişkisine bakarsak bu mükemmel uyumu görürüz. Ancak bu ulema üdeba ayrışması ne zaman ortaya çıktı? 19. asır Osmanlı'da, yani emperyal devletlerden ulusal devletlere geçiş sürecinde ulema giderek hepimizin bildiği gibi saf dışı kaldı. Ulemanın saf dışı kalmasına yol açan temelde iki faktör vardı. Birincisi şeriatın hakimiyetini kaybetmesi, ikincisi ulemanın dini bir ideoloji olarak yorumlayamaması. Yani bunun aldığı, yani formasyon ve kariyeri gereği zaten ulema dini bir ideoloji olarak yorumlayamaz. Ve bunun üzerine ulemanın bıraktığı boşluğu doldurmak üzere üdeba devreye girdi. Yani Namık Kemal. Namık Kemal, benim acizane çalışmalarımda da göstermeye çalıştığım gibi 19. asır İslam dünyasının en önemli Müslüman aydınıdır. Bizde ilk sosyal, Müslüman ilk sosyal teorist diyebileceğimiz ve ön İslamcılığın babasıdır. Yani ön İslamcılık dediğimiz emperyal devletlerden ulusal devletlere geçiş sürecinde. Ve tabii ki Namık Kemal gibi üdeba daha sonra ulus devletlerinde, bu da kendi içinde iki bilgi öznesine dönüştü. Biri sosyolog, biri ideolog, yani aydın dediğimiz. Necip Fazıl aslında Namık Kemal'in devamı tam olarak. Hatta şöyle söyleyelim. Son Osmanlı'dan günümüze kadar dört isim alırsak, Namık Kemal, Mehmet Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç, bunların aslında bir öncekine, selefine bir tepkiyle, ama bu tepkiden kastım doğrudan bir tepki değil, tepkiyle şekillendiğini görürüz. Şimdi burada üdeba dediğimiz ve bu Necip Fazıl'ın ulemanın boşluğunu, yani ulemanın işlevini ikame etmesini sağlayan temelde iki faktör vardı. Birincisi tasavvuf, ikincisi şiir. Şimdi öncelikle tasavvuf dediğimiz, tasavvuf Necip Fazıl'ın şeyhi, hepimizin bildiği gibi Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ydi, Nakşibendi şeyhi. Şimdi veya öncelikle Nakşibendiliğin Osmanlı tarihindeki önemini anlarsak Necip Fazıl ve diğer işte Abdülaziz Bekkin'e vesaire Nurettin Topçu'nun hatta misyonunu daha iyi değerlendirebiliriz. Tasavvuf dediğimiz şey aslında Osmanlı klasik döneminde bizim bugünkü bildiğimiz anlamda siyasi partiler yoktu. Yani tarikatlar aslında toplumdaki genel siyasi eğilimi temsil eden kanallardı. Ve bu anlamda Necip Fazıl'ın şeyhinin bir Nakşibendi şeyhi olması tesadüf değildir. Neden? Çünkü burada belki yapacağım bir tespit size şaşırtıcı gelebilir. Aslında bizim zannettiğimiz gibi Cumhuriyet dönemi İslam ile laikliğin veya İslam ile Kemalizmin mücadelesi değildir. Cumhuriyet dönemi Bektaşilik ile Nakşibendiliğin mücadelesidir. Çünkü Kemalizm denen şey Bektaşiliğin ideolojileşmiş yani batıda politik din denen versiyonundan ibarettir. Çünkü 19. asırda Yeniçeriliğin ilgasından sonra hepimizin bildiği gibi Bektaşilik bastırılmıştı. Cumhuriyetin başında özellikle Kelami Dergahı Şeyhi Muhammed Es'ad Erbili Hazretlerine Menemen hadisesi dolayısıyla kurulan komploda görüldüğü gibi bu Bektaşiliğin Nakşibendilikten bir rövanşından ibaretti. Ve işte Milli Görüş Hareketi'nin arkasında da Erbakan hocamızın Mehmet Zahit Kutku vesaire, yani benim bu söylediğim abartı değil, halen Türkiye'deki asıl mücadele İslam veya laiklik veya Kemalizm mücadelesi değil, Bektaşilik ve Nakşibendiliğin mücadelesidir. Yani bunların üzerinden farklı din anlayışların mücadelesidir. Ve burada Necip Fazıl ve diyelim ki Nurettin Topçu'nun şeyhlerinin Nakşibendi olması bu açıdan tesadüf değildir.
Profesör Doktor Bedri Gencer'in iddiaları böyle. Bakalım bu konu bir münazaraya, bir tartışma konusuna dönüşecek mi? Panelde bir de hayli dikkat çeken, daha doğrusu dikkat çekmesi gereken bir teklif de dile getirildi. Yazar Dursun Gürlek, İslam'da ilk şiir ödülünü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yazdığı kasidesini çok beğendiği şair Ka'b bin Züheyr'e hırkasını hediye etmek suretiyle verdiğini hatırlatarak buradan hareketle İslam dünyasında uluslararası bir şiir edebiyat ödülü tesis edilmesi teklifinde bulundu.
Şimdi siz gençlerden biri kalksa dese ki bana, hocam edebiyat mevsimi aslında ne zaman başladı? Ben hemen şöyle cevap verirdim. Asr-ı Saadet'le başladı. Niye biliyor musunuz? İlk şiir ödülünü Peygamberimiz verdi. Kime? Ka'b bin Züheyr'e. Evet.
Çok doğru.
Ve içimde ukdedir. Neden 1435 senedir İslam aleminde bir kuruluş, bir kültür bakanlığı, bir Müslüman müessese, bir iş adamları kurubu çıkıp da benzetmek istemem ama Nobel ödülü gibi bir efendim şiir ödülü, hadi geniş kapsamlı düşünelim, bir edebiyat ödülü İslam adına, Peygamberimiz adına konulmadı. Burada hatırlatıyorum. Şimdi bizim hocalarımın da söylediği gibi ilk işimiz kültürdür. Ekonomi, siyaset vesaire elbette önemli konular. Fakat bu önemli addettiğimiz konular kültürel zemine oturmadığı müddetçe önemini yitiriyor ve sıkıntı başlıyor kardeşim. Yüzlerce sene geçmiş edebiyatçılarımızı, tarihçilerimizi, şairlerimizi anıyoruz ve bize hala yol gösteriyorlar. Onun için siyasetçilerimizin de efendim ilim adamlarıyla, kültür adamlarıyla daha sıkı teşriki mesai kurması gerekiyor. Evet, ve İstanbul'la Mekke, Medine arasında çok büyük bir irtibat var. O hırka nerede kardeşim? Efendimizin mübarek hırkasını verdiği zat Ka'b bin Züheyr'in. İstanbul'umuzda iki hırka var. Birisi Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'nde, diğeri Hırka-i Şerif Camii'nde. Ona verilen Veysel Karani'nin hırkasıdır. Buradaki Ka'b bin Züheyr'in hırkası. O İslam'da az önce de söylediğim gibi verilmiş ilk şiir mükafatıdır, ödülüdür. Efendim, zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisi şiir ve edebiyat değil mi? Ufku. Evet, ufkudur, nihai derecesidir. Kur'an gelmiştir. Arap şairleri sükut etmek zorunda kalmışlardır. Hak geldi, batıl yok oldu. O bakımdan İslam dünyasının, münhasıran İslam dünyasının en güzel milleti olan Türk milletinin bu İslami ödül, edebiyat ödülü, şiir ödülü meselesine bir dikkatlerini çekmeleri gerekiyor diyorum. Ve böylece edebiyat mevsimini de Asr-ı Saadet'ten, Kur'an ikliminden başlatmak suretiyle kendimize geleceğimizi ümit ediyorum.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.